Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Geçtiğimiz hafta Hazreti Davud Aleyhisselam'ın başından geçen maceraları özetlemiştik. Nihayetinde onun faziletlerini, meziyetlerini nakletmiştik. Ve son olarak onun ibadete düşkünlüğünü, Zebur'u okurken dağların, taşların onunla beraber Allah'ı zikrettiğini, beraberce Allah'ı zikrettiklerini anlatmıştık. Yine günümüze kadar onun bir hatırası olmak üzere Savm-ı Davud, yani bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek şeklinde bir ömür boyu ibadetle meşgul olduğunu anlatmıştık. İşte Davud Aleyhisselam'ın 40 sene devam eden idareciliği bir gün şöyle bir hadiseyle nihayet bulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günü şu şekilde anlatmaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer bu hadis-i şerif. Davud aleyhisselam gayret-i diniyesi pek şiddetli ve namusuna çok düşkün birisiydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır, dönünceye kadar kimse oraya giremezdi. Bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Davud aleyhisselam geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Ben öyle kimseyim ki krallardan korkmam ve perdeler, engeller bana mani olamaz." dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam, "Vallahi o zaman sen ölüm meleğisin. Allah'ın emriyle hoş geldin." dedi. Bir müddet sonra da ruhu kabzolundu. Evet, bu hayatın en değişmez gerçeği, bir insan kral da olsa, peygamber de olsa, er veya geç ölüm meleğiyle karşılaşacak ve asıl yiğitlik, asıl hüner, asıl meziyet, fazilet o meleği, ölüm meleğini gördüğü zaman, melekül mevti yani Azrail aleyhisselamı gördüğün zaman hoş geldin diyebilmekte. İşte biz bütün hayatımız boyunca o günün hazırlığı içerisinde olursak, o melekle karşılaştığımızda "Buyur al emanetini, beni bu dünya sıkletinden, meşakkatinden kurtar" diyebiliriz. Şayet bütün hayatımız, bütün günlerimiz o tek gün içinse ve o tek gün sonrasındaki hayatı hep göz önünde bulundurarak yaşamışsak, o zaman Azrail'i gördüğümüz an en mutlu anımızdır. O zaman biz güleriz, arkamızdaki insanlar iyi birisini kaybettik diye ağlarlar. Şayet tersi olursa, biz son günümüzü ve sonsuz hayatı unutarak yaşamışsak, Allah'ı unutarak yaşamışsak, işte o Azrail'i gördüğümüz an, o gün bizim büyük feryadımızın başladığı ilk gündür. Bütün kalabalıklığına rağmen dünyadaki bütün insanlar aslında iki ana gruba ayrılır. Bir tanesi o son günde Azrail'i gördüğü an, "Evet, hoş geldin. Ben seni hayatım boyunca hep bekledim. Hep bu an için hazırlık yaptım. Beni dünyanın meşakkatlerinden kurtar. Beni Rabbime kavuştur" der. O zaman bir şebi aruza dönüşür ölüm. Bir grup da vardır ki bu 7 küsür milyarda, onlar da Azrail'i gördüğü zaman büyük bir telaşeye kapılır ve erteleyip durduğu işler, ibadetler, tevbeler, iman bir anda gündemine gelir ve Azrail'den mühlet ister. "Bana bir 5 dakika daha ver. Bana bir gün daha ver. Bana bir ay daha ver, şu işlerimi bir toparlayayım, şu insanlarla helalleşeyim diyerek ondan durmadan zaman ister. İnsanlar bu ikisinden birine geri dönüşü olmayan bir şekilde akmaktadır. O yüzden biz hangi grupta olduğumuza dikkat etmeliyiz. Çünkü ölümden kaçış yok, ölümü erteleme imkanı yok. Azrail ile karşılaştığımız zaman mühlet alma, zaman isteme hakkımız yok. Yine Azrail'i gördükten sonra tevbe etme imkanımız kalmamış oluyor. Yine Azrail'i görünce eğer mümin değilsek, Allah'a inanmıyorsak o andan sonra imanımızın bir geçerliliği olmuyor. Burada Hazreti Davud Aleyhisselam bir kral, bir sultan olarak çok büyük bir örneklik bize arz ediyor. O büyük bir debdebe içinde, saray içinde dahi Allah'ı unutmamış, fakirleri unutmamış ve Allah'a kulluğu hiçbir zaman aksatmamış bir peygamber. Kendisine indirilen ilahi kitap olan Zebur'u okurken, zikrederken ve oruçla her an ibadetle meşgul olmuş bir peygamber. Bu şunu da gösteriyor. Bir insan hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun Kur'an-ı Kerim'den kendisine uygun misaller bulabilir. Peygamberlerin kıssalarının anlatılmasının gayesi de bu. Ne kadar çok meşgul olursak olalım, ne kadar çok dünyevi işlerimiz üstümüzden aşacak noktaya gelirse gelsin, bunların hiçbirisi Allah'ı unutmak, Allah'a ibadeti unutmak için bir mazeret teşkil etmiyor. Burada Hazreti Davud o kadar yüz akıyla, o kadar rahat bir şekilde ölüm anına hazırlanmış ki Azrail Aleyhisselam'ı görür görmez hoş geldin diyebiliyor. Şu devlet işlerini ayarlayayım, şu hesap kitabı kapatayım, şu kazalarımı ödeyeyim, şu kaza borçlarımı, namazlarımı vesaire vesaire bitireyim demiyor. İşte mümin her an ölüme hazır olan insandır. Her an insanlarla hak, kul hakkı meydana getirmemeye, eğer hasbelkader böyle bir hata oluşmuşsa bunu telafi etmeye, onlarla helalleşmeye çalışır ve amel defterini kabartmaz, günah defterini kabartmaz, helalleşeceği insanları ertelemez. Bilir ki bu dünyadaki mahcubiyet ahiretteki mahcubiyetten ehvendir. Orada asıl mahcubiyet kıyamet gününde Allah'ın huzurunda, Peygamber Efendimizin şahitliğinde, bütün insanların gözü önündeki mahcubiyet elbette çok daha fazla insanı sıkıntıya sokar. O yüzden bazen buradaki ufak tefek lafları, ufak tefek dokundurmaları sineye çekip helalleşmeye, hesap defterimizi kapatmaya ihtiyaç var. Burada bir husus da şu, mümin dediğim gibi her an ölüme hazır olur. Onun varsa borçları yazılıdır. Karışık işleri, anlaşılmaz hesapları, gizli kalmış defterleri yoktur. Ondan sonraki insanlar gerektiğinde onun notlarına, vasiyetlerine bakarak bütün herkesi memnun edebilirler. Her hak sahibine haklarını iade edebilirler. O yüzden ölümü unutmayan, ölüme hazırlanan insan adeta cebinde vasiyetini taşır. kime ne alacağı var, vereceği var, bunları yazar ve kendisinden sonra da bunların zayi olmamasına fırsat tanımaz. Her an defterini adeta yanında gezdirir ve o an söyleme imkanı bulamadığı şeyleri bile kendisinden sonra o işleri takip edecek mirasçılarına bırakır. Hükümdar olduğu halde, birçok işi takip ettiği halde Hazreti Davud Aleyhisselam da bu manada hesaplarını kapatmış ve alacak verecek kalmamış bir şekilde Azrail Aleyhisselam'ı görür görmez ona "Ben hazırım, seninle gelebilirim" demişti. Evet, 40 yıl devam etti demiştim sultanlığı. Bu 40 yıl İsrailoğulları için en parlak dönemlerden bir tanesidir. Davud Aleyhisselam bu zaman zarfında Kudüs'ü fethetmiş, devletine başkent yapmıştı. Hükümdar olması peygamber olmasına, peygamber olması hükümdar olmasına mani olmamıştı. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine bildirildiğine göre Hazreti Davud Aleyhisselam'dan sonra onun oğlu Süleyman Aleyhisselam da peygamber ve aynı zamanda hükümdar tayin edildi. Hazreti Süleyman'ı inşallah biraz daha uzun uzun işleyeceğiz ama burada çok kısa bir noktaya temas etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim dilinde görüyoruz ki liyakat ve ehliyet bulunduktan sonra bir insanın hem Allah'a en yakın olan vazife olan peygamberliği hem de insanların idaresini üstlenmesi mümkündür. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hazine emiri olması gibi Hazreti Davud Aleyhisselam da İsrailoğullarının lideri ve bir devlet başkanıydı. O halde Allah'a kulluk veya Allah'a yakınlık, velayet, peygamberlik insanı dünyadan uzak olmaya sevk etmiyor. Zaten tasavvufta mal, riyaset yani baş olma sevdası vesaire yerilmiştir, küçümsenmiştir. Ama aslında dünya, terk edilmesi gereken dünya bunlar değildir. Yani bir insanın devlet yöneticisi olması veya servet sahibi olması yerilmemiştir. Zengin müminler de olabilir, zengin idareciler de olabilir ve bunlar da yine imandan mahrumiyet demek değildir, dindarlıktan uzak olmak demek değildir. Ama burada dikkat edilecek şey malın insanın kalbine yer etmemesi. Baş olma sevdasının, makam mansıbın insanın kalbine taht kurmaması. İnsan tahtında, koltuğunda oturabilir. Fakat koltuk onun kalbine taht kurmamalı. İnsanın cebinde parası olabilir. Fakat para kalbine girmemeli. Dünyaya ait her şey. Güzel bir kadınla evli olmak veya dünyayı sevdiren bütün mal mülk, arsa, bahçe, apartmanlar vesaire, arabalar, Allah'ın ayet-i kerimede insanlara bir meyil verildiğini söylediği her şey aslında dünyayı sevimli kılan şeylerdir. Fakat insan bunlara sahip olmakla zühdüne, dünyadan ayrı oluşuna gölge düşürmez. İnsan vardır ki Hazreti İbrahim gibi birisinin Allah deyişine bütün malını mülkünü terk edebilir. İnsan vardır ki Hazreti Davud gibi hükümdarlığını ve sahip olduğu her şeyi elinin tersiyle iterek Allah için namaz kılıp oruç tutabilir. Allah için zikirlerde bulunabilir. Kısacası, dünya insana sahip olmadığı müddetçe insanın dünyaya sahip olmasında bir problem yok. Bazen insan hiçbir şeye sahip olmaz, fakat dünya sevgisi kalbinde o kadar çok yer etmiştir ki fakir bir hayat yaşadığı halde dünyaya bağlıdır. 3 kuruş parasını kıyamaz. Stok eder. Kendisi de ailesi de bundan istifade edemez ve fakir yaşar, fakir ölür ama zengin gibi hesap verir. Birisi de vardır ki Allah ona adeta bütün para musluklarını açmıştır, bütün dünyevi imkanları ona seferber etmiştir, fakat bunların hiçbirisinin onun gönlünde yeri yoktur. Mal da mülk de Allah'ındır der, kendini bir emanetçi olarak görür ve bu malı mülkü sahiplerini bularak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için kendini bir memur addeder. Bütün varlığını kendi canına dahi Allah uğruna harcamayı vakfetmeyebilir. İşte Allah bizi böyle seçkin kullarından eylesin. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatında da bizim alacağımız bir örnek de budur. Çok kısaca Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilmiş olan Zebur isimindeki ilahi kitaba da temas edelim. Kur'an-ı Kerim'de Zebur kelimesi Hazreti Davud'la beraber 3 yerde geçer. Aynı kökten Zebur kelimesi de kitap manasındadır. Kitaplar manasındadır. Bu Zebur kelimesi ise farklı şekillerde, farklı kullanımlarda başka peygamberler için de kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Zebur kelimesinin geçtiği yerlerden birisinde de Enbiya suresi 105. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyurur: "Andolsun ki zikirden, yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kulların varis olacaktır" diye yazmıştık. Demek ki gerek Tevrat'ta, gerek Zebur'da, gerekse Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün gerçek sahiplerinin salih kullar olduğu bildiriliyor. Zaman zaman güneşin battığı, havanın karardığı gibi fitne dönemleri veya emanetin ehline verilmediği dönemler olabilir. Zalimler, kafirler belli zaman dilimlerinde dünyanın yönetimine hakim olabilirler. Fakat Allah'ın genel bir prensibi olarak rahmetinin gazabını geçmesi esası bu dünya sisteminde de geçerlidir ve er veya geç Allah'ın salih kulları, sadık kulları, gerçek dindarlar bir gün gelir, o idareye hakim olurlar ve insanlar bir müddet sıkıntılar çekmiş olsa da yine rahata, huzura ererler. Bu da Allah'ın koymuş olduğu sünnetullah'tan, dünyaya ve kainata koymuş olduğu esaslardan bir tanesidir. Zebur, Hazreti Davud'a verilmiş bir kitap olmakla beraber içinde daha çok Allah aşkını, muhabbetini terennüm eden tazarru ve ilticaya medar olacak dualar vardı. Ahkam ayetleri çok fazla bulunmuyordu. ahkam hususunda, yani dünyevi hükümler noktasında Hazreti Davud, kendisinden önce gönderilmiş Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatını devam ettiriyordu. Bu zebur günümüzde indirilmiş şekliyle, Allah tarafından gönderilmiş şekliyle muhafaza edilmemiştir. Fakat Kitab-ı Mukaddes ismiyle anılan, Hristiyan ve Yahudilerin elinde bulunan kitaplarda Mezmurlar isminde bir bölüm vardır. Bunun Hazreti Davud'un zeburu olduğu şeklinde de bir rivayet vardır. Mezmurlar daha çok kilise ayinlerine vesaire şarkı ilahi şeklinde söylenen şiirlerden ibarettir. Fakat bu mezmurların Hazreti Davud döneminde indirilmiş zebur olduğu iddia edilemez. O da diğer ilahi kitaplar gibi, Tevrat ve İncil gibi insan eli değmiş, tahrif olmuş, değişmiş, bozulmuştur. Dolayısıyla içine uluhiyet inancına, tevhid inancına aykırı bir takım prensipler sızmıştır, düşünceler sızmıştır ve gayri ahlaki, hoş olmayan ifadeler de vardır. Bir ilahi kitaba yakışmayacak bu son şeklinin Hazreti Davud'a indirilmediği de gün gibi aşikardır. Hatta kutsal kitapları araştıran müsteşrikler bile zeburun Davud Aleyhisselam'daki şeklinin günümüze kadar intikal etmediği noktasında hemfikirdirler. Biz bu noktada Kur'an-ı Kerim'in hükmünü rehber kabul ederek Kur'an-ı Kerim'e uyan, Kur'an'ın indirdiği inanç sistemine uyan bütün esasları kabul ediyoruz. Ona uymayan, ters düşen bütün hususları da reddediyoruz. Genel olarak Kitab-ı Mukaddes'e bakış tarzımız da bu. Daha önce biraz Tevrat hakkında bunu anlatmıştım. O yüzden tekrar etmeye şu an gerek görmüyorum. İnşallah bir sonraki bölümde, bu haftaki programımızın ikinci kısmında Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu, yine büyük bir peygamber olan Hazreti Süleyman'ı işleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi çok kısa bir ara. Evet muhterem dinleyicilerimiz, birinci kısımda Hazreti Davud Aleyhisselam'ın vefatı hakkında bilgi vermiştik. Onun vefatıyla beraber oğlu Süleyman Aleyhisselam tahta çıktı. Hazreti Süleyman tahta çıktığı esnada daha 12-13 yaşlarında bir çocuktu. Önce hükümdar oldu. Daha sonra da Allah-u Teala ona nübüvvetini, yani peygamberliği ihsan etti. Hazreti Süleyman Filistin topraklarında, Gazze'de doğmuştu. Beyt-i Makdis'i, yani Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Melikesi Belkıs ile evlendi ve Kudüs'te vefat etti. Hazreti Süleyman daha çocuk yaşlarından itibaren firaset ehli, hüküm ve hikmet ehli bir insandı. Onun zekası, ileri görüşlülüğü, hükmetmedeki kabiliyeti noktasında çeşitli rivayetler vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bir tanesini şöyle nakleder. Vaktiyle iki kadın beraberlerindeki bir çocukla gelmişler. Yolda giderlerken kendilerine bir kurdun saldırdığını, bu çocuğun, bir tanesi daha varmış, iki çocukmuş, İkincisinin o kurt tarafından kapıldığını, kalan çocuğun da her kadın kendi çocuğu olduğunu söyler. Yani bir yerden yolcu olarak yola çıkmışlar. İki kadın, iki çocuk. Yolda birisine kurt saldırmış. Fakat kalan çocuğu da iki kadın benim annesi diyerek sahiplenmeye çalışıyorlar. Ve bu şekilde çocuğun kime ait olduğunun ortaya çıkması için o devrin hükümdarı olan Davut Aleyhisselam'a müracaat ederler. Davut Aleyhisselam iki tarafı dinler. Sonunda çocuğun büyük yaşlı kadına ait olduğuna hükmeder ve onları yolcu eder. Kadınlar bu sefer de daha küçük bir çocuk olan Hazreti Süleyman'a müracaat ederler ve durumu ona da izah ederler. Hazreti Süleyman da onları dinledikten sonra bana bir bıçak getirin de şu çocuğu ortasından ikiye ayırayım, bu iki kadına paylaştırayım der. Bunun üzerine yaşça küçük olan kadın aman der, boş ver, ben davamdan vazgeçtim. Çocuk bu yaşlı olan kadınındır, ona verin gitsin der. Hazreti Süleyman bu genç kadının sözü üzerine çocuğu ona ihsan eder. Bu der senin çocuğun, çünkü ancak anneler bu kadar şefkatli olur. Yavrusuna bir zarar gelmesine göz yummazlar. Bu evlat senin evladındır. Yaşlı olanın çocuğu ise kurt tarafından götürülmüştür, öldürülmüştür der. Bu Hazreti Süleyman'ın insanların sözlerine, hayatın gerçeklerine bakış tarzını özetleyen firaset ehli bir davranış. Yine Hazreti Süleyman'ın firasetiyle alakalı başka bir rivayette şöyledir. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etmişti. Tarla sahipleri Davut Aleyhisselam'a müracaat ettiler, şikayetçi oldular. Telef olan tarla kıymet bakımından koyun sürüsüne de denk idi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam koyunların tarla sahibine verilmesini hükmetti. Süleyman Aleyhisselam da o sırada küçük yaşta olmasına rağmen babacığım dedi. Bir yol daha var. Bir hüküm daha var. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. O bu koyunların sütünden, yününden istifade etsin. Bu arada tarlayı da düzenlesin. Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Böylece tarla sahibi hem tarlaya hem de koyunlara bir müddet sahip olmuş oldu. Fakat kendi zararını telafi ettikten sonra, tarla eski haline döndükten sonra koyunları sahibine vermiş oldu. Böylece birkaç yıllık mahrumiyet olmasına rağmen koyun sahibi de tamamen zarar görmemiş oldu. Davut Aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve aynı şekilde hükmetti. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın bu davranışları, bu ve benzer davranışları şu şekilde haber verilmiştir. Davud'a ve Süleyman'ı da yad et. Bir zaman bir ekin hususunda hüküm veriyorlardı. Hani o kavmin koyunları geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Böylece bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim, yani hükümdarlık ve peygamberlik verdik. Enbiya suresinin 78 ila 79. ayet-i kerimeleri bunlar. Bu ayetler ve benzeri rivayetler gösteriyor ki aslında hükümdarlık yapmak ayrı bir hikmet, ayrı bir firaset ve ilim gerektiriyor. Herkes idareci olabilir, fakat herkes yerinde uygun bir karar veremeyebilir. Firaset ehli olmak, beyaz sütün içindeki beyaz kılı fark edebilmek, kıl kırk yarabilmek, bu ayrı bir meziyet, ayrı bir ihsan-ı ilahi. İşte Allah Hazreti Süleyman'a böyle bir meziyet, böyle bir üstünlük bahşediyor. Hazreti Davud Aleyhisselam 19 tane çocuk sahibiydi. Bu çocuklar içerisinde Hazreti Süleyman'ın bu ve benzeri meziyetlerini görerek ona daha çok meylediyor ve kendisinden sonra tahta onun geçmesini istiyordu. Fakat İsrailoğulları Hazreti Davud'a karşı çıktılar. Süleyman daha çocuk. Aramızda ondan daha üstün ve büyük kimseler var dediler. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam Allah Teala'dan gelen emir mucibince alimlerin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Önce ortaya bir soru attı ve dedi ki, doğruluğu diğer parçalarının doğruluğuna, bozukluğu da diğer parçaların bozukluğuna sebep olan nedir dedi. Alimler, o İsrailoğullarının ileri gelenleri derin derin düşünürken Hazreti Süleyman bu kalptir dedi. Çünkü kalp doğru olduğunda ona bağlı olan organlar da doğru olur. O yanlış olduğunda, fesada uğramış, bozulmuş olduğunda diğer organlar da kötü işlere yol açarlar dedi. Bu cevabı herkes beğendi. Daha sonra Hazreti Davud Aleyhisselam o mecliste bulunan herkesin asasını aldı, üzerine isimleri yazdırıp bir odaya kilitledi. Bu asalar içinde sadece Süleyman Aleyhisselam'ın asasının yeşerip yaprak verdiğini gördüler. Bu da Allah'ın bir işareti olarak kabul edildi. Böylece İsrailoğulları da Hazreti Davud Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Süleyman'ın tahta geçmesine, hükümdar olmasına muvafakat gösterdiler ve hep beraber büyük bir mutluluk içinde bunu kutladılar. Bu şekilde Allah'ın lütfuyla Hazreti Davud seçtiği, sevdiği evladı Süleyman Aleyhisselam'ın kendisinden sonra tahta oturmasını kesinleştirince ona şu nasihatlerde bulundu. Ey oğlum, şaka yapmaktan sakın. Çünkü onun faydası azdır. Pişmanlık doğurur. Kızmaktan da sakın. Çünkü sahibini basitleştirir. Takvaya sarıl. Zira takva her hale galiptir. İnsanlardan bir şey bekleme. İşte bu hakiki zenginliğin ta kendisidir. Allah Celle Celaluhu'nun sana vermeyip başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek senin için bir fakirliktir. Özür dilemeyi icap ettirecek davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Namazını en son namazını kılan kimse gibi kıl. Aşağı ve bayağı kimselerle ülfet etme. Kızdığın zaman da bulunduğun yerden ayrıl. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit var ol. Çünkü onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bu ve benzeri nasihatler, yani bir babanın hükümdar olacak evladına nasihatleri bizim geleneğimizde de vardır. Osman Gazi Orhan Gazi'ye, Orhan Gazi 1. Murat Hüdevendigâr'a bu şekilde nasihatlerde bulunmuşlardır. Bu aslında kendilerinin hayat boyunca ne gibi esaslara riayet ettiğini, insanlara, eşyaya, hükümdarlığa nasıl baktığını, Allah'a kulluğu nasıl icra ettiğini gösteren işaretlerdir. Yani ben hayatımda şunları şunları tatbik ettim ve bu neticeyi elde ettim. Benim tecrübelerim ışığında sen de şunlara dikkat edersen şu şekilde başarı elde edersin veya şu sıkıntılardan korunursun diyerek onları ikaz ediyorlar. Bu aslında bir babanın evladına bırakabileceği en büyük miraslardan bir tanesi. Yani sadece ve sadece miras, para, mal, mülk, bağ, bahçe değildir. Esas miras, iman ve ahlak prensipleri bırakmaktır. Çocuğun yol ayrılıklarına geldiğinde, kavşaklara geldiğinde hangi yolu tercih edeceğine dair işaret ışıkları bırakmak, onu hayra ve güzelliklere yönlendirmek, işte bu salih ve sadık babaların işidir. Bu manada Hazreti Davud da evladına önüne çıkacak engellerle nasıl mücadele edeceğini, Allah'a nasıl yaklaşacağını, insanlarla olan münasebetlerinde ne gibi hususlara dikkat ederse onların gönüllerini alacağını bildiriyor. Ve gerçekten her biri yaşanmış, ibretli ve tecrübeyle sabit bir takım hükümler. Yani bir hükümdarın veya sıradan bir insanın sık sık şaka yapması onun şahsiyetini, vakarını zedeliyor. Hatta bu şakaların günah konularında, yalan hususlarda olması da dinimizin hoş görmediği hususlardan bir tanesi. Yine kızgınlık, öfke, insanın aklını gölgeleyen, hata yapmasına sebep olan, bu sebeplerle verdiği kararlarda pişmanlık sonuçları doğuran bir başka zaaf. İnsanlardan bir şey beklememek, müstağni davranmak, insanın iffetini koruyan, onu şerefli bir mevkiye getiren bir başka husus. Yine Allah'ın takdirine rıza göstermek, başka insanlara verilip de kendisinin mahrum bırakıldığı şeylerin peşine düşmemek, takdir böyleymiş, Allah böyle buyurmuş, bu benim için daha hayırlıdır diyebilmek, bunu hazmedebilmek, işte bunların hepsi önemli ahlaki prensipler. İçinde Allah'a imanı, onun takdirine bağlılığı, kadere rızayı barındıran hususlar. Yine insanın özür dilemeyi icap ettirecek davranışlardan sakınması da çok genel bir husus. Bu da her an, her hareketin kontrol altında olması, ilahi murakabe, yani Allah-u Teala'nın gözetimi altında olduğu bilinciyle hareket etmek demek. Çünkü insan başka insanların yanında onlara özür dileyecek hareketleri yapmamaya çalışırsa muhakkak Allah'ın huzurunda özür dileyecek günahları, hataları yapmaktan da uzak durur. Dolayısıyla insanın istikamet üzere olması, kendini doğruluğa alıştırması ve bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalışması, yani hep daha iyiye, daha hayırlıya ulaşmaya gayret göstermesi, namazını, ibadetini aksatmaması, her namazının kendisi için son namazmış gibi dikkatle ve itinayla kılınması, sıradan basit, ne yaptığı ne yapacağı belli olmayan insanlarla çok sıkı fıkı olmamayı, çünkü ahmak dostun akıllı düşmandan insana daha fazla zarar verdiğini unutmamak gerektiğini anlıyoruz. Sonuç itibariyle de insan her ne kadar bütün bunlara riayet etse de bir takım zaafları sebebiyle hatalar yapabilir. Bu hatalarını Allah'ın rahmetiyle bağışlayacağını, onun rahmetinden ümit kesilmemesi gerektiğini de yine son cümle olarak ifade etmiş. Dolu dolu bir ifade, hikmet dolu bir bakış açısı. Bu manada bizim de kendi hayatımıza geçireceğimiz, ibret alıp örnek alıp evlatlarımıza tavsiye edeceğimiz çok mühim hikmetler. Maddi ve manevi mirasını bu şekilde oğlu Süleyman'a bırakınca Davut Aleyhisselam nihayet işte Azrail ile karşılaştı ve emri hak vakı oldu. Yani vefat etti. Bundan sonraki kısmı yani Hazreti Süleyman'ın hayatıyla ilgili olan bölümü inşallah haftaya biraz daha geniş işlemeye çalışacağım. Ama burada yeri gelmişken ufak bir parantez açıp mühim bir hususa temas etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ifade edildiği üzere Hazreti Süleyman, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Ve Hazreti Davud Aleyhisselam hükümdar olduğu gibi kendisinden sonra oğlunu da hükümdarlık için vasiyet ediyor ve bu manada İsrailoğullarının ileri gelenlerinden de bir itaat, bir biat alıyor. Öyleyse bu hadise de Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre layık olduğu müddetçe bir babanın kendisinden sonra evladını hükümdar olarak mirasçı bırakması, bunu vasiyet etmesi caizdir. İslam tarihinde de bunun emsalleri vardır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra ashab-ı kiram arasında kimin halife seçileceğiyle ilgili münakaşalar olmuş ve faziletleri sebebiyle Hazreti Ebubekir seçilmiştir. Hazreti Ebubekir kendisinden sonra Hazreti Ömer'in halife olmasını bir vasiyetle bırakmış ve bu da genel kabul görmüştür. Her ne kadar Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in neslinden olmasa da, onun soyundan, onun evladından olmasa da onun faziletleri de takdir edilerek bu uygun görülmüştür. Hazreti Ömer de kendi yaralanması ve şehit olmasını müteakip 6 tane aşere-i mübeşşereden bir de seçim heyetinde bulunmak üzere oğlu Abdullah'ı 7 kişiyi vazifelendirir. Fakat oğlu Abdullah'ın seçilmesini istemez. Sebep olarak da bir aileden bir kurban yeter der. Hazreti Osman ise şehit edilmiş ve geride isyancıların daha çok baskısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh iktidara getirilmiş Emirul Müminin, müminlerin idarecisi olmuştur. Hazreti Ali'nin de yine yaralanıp şehit olmasıyla Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz idareci olmuşlardır. Bu manada liyakat asıl olmakla beraber bir insanın kendisinden sonra bu vazifeyi, hükümdarlık vazifesini deruhte etmek, üzerine almak üzere kendi evladını görevlendirmesinde bir beis, bir sakınca yoktur. Dinimiz buna müsaade eder. Dinimiz, İslam'ın emirleri, uygulanmak ve bir takım başka teknik detaylar bulunmak şartıyla İslam devleti yönetiminin geçerli olduğunu kabul etmiştir. Yani İslam ahkamı uygulandığında halife biatla, yani ehli hal vel akd denilen seçkin kimselerin özellikle biatıyla, daha sonra da genel bir seçimle kabul edilmişse ve genel vasıfları itibariyle İslam'ın emirlerini yerine getiren bir halife ise buna itaat edilmesini emretmiştir. Ve İslam'ın emirleri geçerli olduğu, uygulandığı müddetçe de bu halifeye isyan edilmemesini yine prensibe bağlamıştır. Burada da görüyoruz ki Hazreti Davud Aleyhisselam kendisinden sonra oğlu Süleyman'ı yerine geçirir. Günümüzde bazı kimseler Osman oğullarının bu şekildeki verasetle, yani babadan oğula geçen bir yönetimle idare edildiğini, bunun İslam'a uygun düşmediğini, İslam'da bir babanın evladını kendi yerine varis kılamayacağını ifade ederek Osmanlı'nın İslam devleti olmadığını söylemektedirler. Bu yanlış bir düşüncedir, yanlış bir bakış açısıdır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi İslam devleti olmasının kriterleri ayrıdır. Bunlar içerisinde babadan oğula veraset şeklinde geçmiş bir iktidarın İslam dışını olduğunu söylemek mümkün değildir. Zaten bunu genel olarak İran tandanslı fikir hareketleri öncülüğünü yapmaktadır. Onların düşüncesine göre Ehl-i Beyt idareye daha layıktır. Fakat Ehl-i Beyt dediğimiz insanlar da zaten aynı şekilde babadan oğula, Peygamberimize, Hazreti Ali'ye kadar ulaşan bir silsileye sahiptir. Dolayısıyla onların da teklif ettiği şey aslında babadan oğula geçen bir başka veraset şeklidir. O halde netice olarak sadece babadan oğula geçmek, böyle bir idare sistemi kurmak dinimizin yasakladığı veya teşvik ettiği bir şey değildir. Maslahata, durumun, zamanın şartlarına bırakılmış, liyakat ve ehliyet gözetilmek şartıyla buna layık insanlar arasından eğer uygun birisi varsa bunun seçilmesine karar verilmiştir. İnşallah daha sonraki programlarda bu konuyu daha geniş işleriz. Burada sadece buna temas etmekle yetinmiş olalım. Kur'an-ı Kerim'in çerçevesinde Hazreti Davud kendi oğlunu yerine varis tayin etmiştir, mirasçı tayin etmiştir. Bu da İslam'ın bir babadan oğula verasetin geçmesi, hükümdarlığın geçmesine mani olmadığını göstermektedir. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Hazreti Süleyman'ın ibretlerle dolu hayatından devam etmek üzere tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.